Ayrım 36.
Onu iyice kızdırıp çileden çıkarmak gerekir diye sürdürdü Rassi. Hem de zaten yüzbaşının canını cehenneme yolladığında 30 yaşında bile yoktu. Aşıktı ve bugünkü kadar da korkak değildi. Hiç kuşkusuz her şey devlet yararı gereğine boyun eğmelidir. Ne var ki böyle hazırlıksız yakalanınca ilk bakışta hükümdarın buyruklarını yerine getirebilecek Barbone adında birinden başkasını göremiyorum. Bu adam cezaevi yazmanı. Sayın Del Dongo da daha oraya adımını atar atmaz bir tokatla adamı yere sermişti. Prens bu kez rahatlayınca artık söyleşi bitip tükenmek bilmedi. Hükümdar başsavcısına bir aylık bir süre tanıyarak konuşmaya son verdi. Rassi efendi 2 ay istedi. Ertesi gün başsavcı 1000 altınlık gizli bir ikramiye aldı. Tam 3 gün düşündü. 4. günü kendisine gün gibi açık görünen düşüncesine döndü. Olsa olsa bir Moska kontu bana verdiği sözü tutma yürekliğini gösterir. Çünkü beni baron yapmakla saygı duyduğu şeyi vermiyor bana. İkincisi, ona haber ulaştırmakla kendimi parasını hemen hemen peşin aldığım bir cinayetten kurtarıyorum belki de. Üçüncüsü, Şövalye Rassi'ye indirilen 100 kızartıcı ilk tekmelerin öcünü almış oluyorum. Ertesi gece prensle yaptığı bütün konuşmayı Moska kontuna anlattı. Kont gizliden gizliye düşese kur yapıyordu. Aslında hala onu evinde sadece ayda 2 kez görüyordu. Ama hemen hemen her hafta Farbistan söz etme fırsatlarını yaratmasını bildiği zaman düşes yanına oda hizmetçisi Çekina'yı alarak gecenin ilerlemiş bir saatinde gidip kontun bahçesinde birkaç dakika geçiriyordu. Düşes kendisine son derece bağlı olan ve hanımının bir komşu eve ziyarete gittiğini sanan arabacısını bile kandırmasını biliyordu. Başsavcı o korkunç itirafı yaptıktan sonra çok iyi tahmin edeceğiniz gibi kont da hemen düşesi aralarında kararlaştırdıkları işareti yaptı. Gece yarısı olmasına karşın düşes konta Çekina ile haber gönderip hemen evine uğramasını rica etti. Bir aşık olarak bu teklifsizlik görünüşünden pek sevinen kont gene de düşesi her şeyi söylemekte duraksıyordu. Genç kadının acıdan çıldırmasından korkuyordu. Kont o uğursuz haberi yumuşatmak için üstü kapalı sözcükler aradıktan sonra gene de en sonunda ona her şeyi anlattı. Genç kadının kendisinden istediği bir gizli saklamak elinde değildi. 9 aydan beri o büyük felaket bu ateşli ruhta derin bir etki yapmış, onu güçlendirmişti. O sözleri işitince düşes ne hıçkırıklara boğuldu ne de yakınmalara kapıldı. Ertesi akşam da düşes Fabrice büyük tehlike işaretini yaptırdı. Şatoda yangın çıktı. Fabrice çok iyi yanıt verdi. Kitaplarım yandı mı? Düşes gene o aynı gece kurşunun içinde Fabrice bir mektup iletebilme mutluluğuna erdi. İşte bundan tam bir hafta sonra Crescenzi Markisi'nin kız kardeşinin düğünü oldu. Törende düşes burada anlatacağımız büyük bir ihtiyatsızlıkta bulundu. 21. Bölüm. Bu felaketlere uğradığı dönemden yaklaşık 1 yıl önce düşes garip bir kişiyle karşılaşmıştı. Ülkede dedikleri gibi lunası olduğu yani kendini garip hissettiği bir gün, habersizce hava kararırken Po Irmağı'na bakan tepenin üzerinde Colorno'nun ötesinde bulunan şatosuna gitmişti. Düşes burasını güzelleştirmekten büyük zevk duyardı. Tepenin doruğunu kaplayan ve şatoya kadar inen geniş ormanı pek severdi. Ormanın içinde güzel görünümlü yönlere doğru keçi yolları açtırmakla uğraşıyordu. Bir gün prens ona, "Eşkıyalar kaçıracak sizi, güzel düşes," demişti. "Sizin gezindiğiniz bilinen bir ormanın ıssız kalması olanaksızdır." Prens bir yandan da kıskançlığını kışkırttığını ileri sürdüğü konta bir bakış yöneltmişti. Düşes muzip bir tavırla, "Ormanlarımda gezindiğim zaman hiçbir korku duymuyorum Altes," diye yanıt vermişti. "Şu düşünce bana güvenlik veriyor. Hiç kimseye kötülük etmedim ki, benden kim nefret edebilir?" Bu sözler prens tarafından çok cüretli bulundu. Son derece küstah olan ülkedeki liberallerin yağdırdıkları hakaretleri anımsatıyordu. Sözünü ettiğimiz o gezinti gününde ormanda uzaktan kendisini izleyen kötü giyinmiş bir adam görünce düşesin aklına hemen prensin sözleri geliverdi. Düşesin gezintisini sürdürürken aniden yaptığı beklenmedik bir büküntüde o yabancı adamla öyle burun buruna geldiler ki genç kadın korkuya kapıldı. İlk davranışı oradan 1000 adım kadar ötede şatonun hemen yakınındaki bir çiçek tarlasında bıraktığı av bekçisine seslenmek oldu. Bu sırada yabancı adam düşese yaklaşacak zamanı buldu ve onun ayaklarına kapandı. Bu gencecik çok yakışıklı ama berbat kılıklı bir adamdı. Giysilerinde bir ayak uzunluğunda yırtıklar vardı ama gözlerinde ateşli bir ruhun alevleri parlıyordu. "Ben ölüme mahkumum. Hekim Ferrante Palla'yım. 5 çocuğum ve ben açlıktan ölüyoruz." Adamın ürkütücü derecede zayıflığı düşesin gözüne çarpmıştı. Ama gözleri o kadar güzel, öylesine yumuşak bir coşkuyla doluydu ki bir cinayet fikrini aklından silip götürdüler. Düşes içinden Pallagi, katedrale yerleştirdiği resimde çöldeki ermiş Jean'a işte böyle gözler vermeliydi diye düşündü. Ermiş Jean fikrini ona Ferrante'nin inanılmaz zayıflığı vermişti. Düşes üzerinde daha fazla bir şey bulunmadığı için ondan özür dileyerek cebindeki 3 altın akçeyi verdi. Az önce bahçıvanının bir hesabını ödemişti. Ferrante ona coşkuyla teşekkür ederek ne yazık ki dedi. Eskiden ben de kentlerde yaşardım. Zarif güzel kadınlar görürdüm. Yurttaşlık görevimi yerine getirirken ölüme mahkum edildiğimden beri ormanlarda yaşıyorum. Sizi de sadaka istemek ya da soymak için değil de meleksi bir güzellik tarafından büyülenmiş bir yabanıl gibi izliyordum. İki güzel el görmeyeli o kadar çok zaman oldu ki. Düşes adama ayağa kalksanıza dedi. Çünkü adam hala ayaklarının dibinde diz çökmüş duruyordu. Ferrante düşese izin verirseniz böyle durayım dedi. Bu duruş şu anda hiçbir şey çalmakta olmadığımı bana kanıtlayarak beni rahatlatıyor. Çünkü sizden gizleyecek değilim ya. Mesleğimi sürdürmeme engel olduklarından beri yaşamak için hırsızlık yapıyorum. Ama şu anda ben yüce bir güzelliğe hayran olan basit bir insanoğluyum. Düşes adamın bir parça deli olduğunu anladı ama bundan hiç korkmadı. Coşkulu ve iyi bir ruhu olduğunu adamın gözlerinden okuyordu. Hem de zaten olağanüstü fizyonomilerden oldum olası hoşlanırdı. Dediğim gibi hekimim ben. Parma'daki Sarasin eczacısının karısına kur yapıyordum. Adam bizi ansızın yakaladı. Karısını ve pek haklı olarak kendisinden değil de benden olduklarından kuşkulandığı 3 çocuğunu kovdu. O günden sonra benim de 2 çocuğum oldu. Şimdi anneyle 5 çocuk buradan bir fersah ötede ormanın içinde kendi ellerimle yaptığım kulübe gibi bir şeyin dibinde derin bir sefalet içinde yaşıyorlar. Çünkü ben jandarmalardan korunmalıyım. O zavallı kadın da benden ayrılmak istemiyor. Beni ölüme mahkum ettiler hem de pek haklı olarak. Suikast hazırlıyordum. Bir zorba olan prensten nefret ediyorum. Ben parasızlık yüzünden kaçmadım. Benim felaketlerim bunlardan çok daha büyük. Kendimi 1000 kez öldürmeliydim. Bana o 5 çocuğu veren ve benim uğruma kendini mahveden şu zavallı kadını artık sevmiyorum, bir başkasını seviyorum. Ama kendimi öldürürsem 5 çocukla anneleri resmen açlıktan ölürler. Bu adamın konuşmasında bir iştenlik var gibiydi. Pek duygulanan düşes, iyi ama nasıl yaşıyorsunuz diye sordu. Çocukların anası iplik eğiriyor. Kızların büyüğü koyunlarını güttüğü liberallerin bir çiftliğinde besleniyor. Ben Plasens'ten Cenova'ya kadar yollarda hırsızlık yapıyorum. Liberal ilkelerinizle hırsızlığı nasıl bağdaştırıyorsunuz? Soyduğum kimseleri bir yana yazıyorum. Eğer günün birinde elime bir şeyler geçerse çaldığım paraları onlara geri vereceğim. Benim gibi bir halk temsilcisi tehlikesi karşılığında ayda pekala 100 frank getiren bir işi yapar. Böylece ben yılda 1200 franktan fazlasını almaktan kaçınırım. Yanılıyorum. Bunun ötesinde kimi küçük miktarlar da çalıyorum çünkü böylece yapıtlarımın basımını karşılayabiliyorum. Hangi yapıtlar? Acaba bir gün bir odası ve bir bütçesi olacak mı? Şaşırıp kalır düşes. Nasıl diye haykırdı. Yüzyılımızın en büyük ozanlarından biri olan şu ünlü Ferrante Palla siz misiniz? Belki ünlü ama çok mutsuz. Burası kesin. Ve sizin yeteneğinizde bir adam yaşamak için çalmak zorunda kalıyor ha? Belki de bu yüzden biraz yetenek sahibiyim. Şimdiye kadar kendilerini tanıtan bütün yazarlarımız hükümetten ya da baltalamak istedikleri mezhepten para alan kimselerdi. Ben önce yaşamımı tehlikeye atıyorum. İkincisi de çaldığım zaman beni allak bullak eden düşünceleri gözünüzün önüne bir getirin. Hanımefendi yaptığım doğru mu derim kendi kendime. Bir halk temsilcisinin yeri gerçekten ayda 100 frank eden hizmetler veriyor mu? Benim 2 gömleğim, şu gördüğünüz giysim, kötü birkaç silahım var. Sonumun dar ağacı olacağından eminim. Çıkarcı olmadığıma inanma cesaretini gösteriyorum. Çocukların analarının yanında bana felaketten başka bir şey bulmama izin vermeyen şu uğursuz aşk olmasa mutlu olurdum. Yoksulluk çirkinlik gibi bana ağır geliyor. Ben güzel giysiler, beyaz elleri severim. Adam düşesin ellerine öyle bir bakıyordu ki kadın korkuya kapıldı. Ona hoşça kalın beyim dedi. Parmada size bir yararım dokunabilir mi acaba? Arada sırada şu soruyu düşünün. Onun görevi yürekleri uyandırmak, monarşilerin verdiği bütünüyle özdeksel o yapay mutluluk içinde uyumalarına engel olmaktır. Yurttaşlarına yaptığı hizmet ayda 100 frank eder mi? Sonra da çok tatlı bir tavırla şunları ekledi. benim felaketim sevmek dedi. Hemen hemen 2 yıldan beri ruhum sadece sizinle meşgul ama şimdiye kadar sizi ürkütmeden görmüştüm. Sonra da adam düşesi şaşırtan ve içine güvenlik veren olağanüstü bir hızla kaçmaya başladı. Düşes, jandarmalar ona zor yetişirler diye düşündü. Gerçekten de bu adam deli. Düşesin adamları da ona delidir o dediler. Zavallı adamın hanımefendiye tutkun olduğunu uzun zamandan beri hepimiz biliyoruz. Hanımefendi burada bulundukları zaman onun ormanın en yüksek kesimlerinde gezindiğini görüyoruz. Siz gider gitmez gelip sizin durduğunuz yerlerde oturmaktan geri kalmıyor. Sizin elinizdeki demetten düşmüş olabilecek çiçekleri acayip bir biçimde topluyor ve onları o kötü şapkasına tutturarak uzun zaman saklıyor. Düşes hemen hemen çıkışan bir sesle adamlarına, siz de bütün bu çılgınlıklardan bana hiç söz etmediniz dedi. Hanımefendinin bunu Sayın Bakan Mosca'ya söylemesinden korkuyorduk. Zavallı Ferrante, öyle zavallı bir yaratık ki ömründe karıncayı bile incitmemiştir ama bizim Napolyon'u sevdiği için ölüme mahkum ettiler onu. Düşes bu karşılaşmadan bakana hiç söz etmedi. Bu 4 yıldan beri ona söylediği ilk yalan olduğundan bir cümlenin ortasında tam 10 kez durmak zorunda kalıyordu. Düşes Sakkı'ya öbür gelişinde altın para getirdi ama Ferrante görünmedi. 15 gün sonra gene geldi. Ferrante ormanın içinde 100 adım geriden hoplayıp zıplayarak düşesi bir süre izledikten sonra bir atmaca hızıyla kadının üzerine atıldı ve ilk seferinde yaptığı gibi gene ayaklarının dibine diz çöktü. 15 gün önce nerelerdeydiniz? Zeytinyağı sattıkları Milano'dan dönen katırcıları soymak için Novi'nin ötesindeki dağlardaydım. Şu keseyi kabul edin. Ferrante keseyi açtı, içinden bir altın alıp öptü, sonra göğsüne koydu ve keseyi geri verdi. Bu keseyi bana geri veriyorsunuz ve hırsızlık yapıyorsunuz. Kuşkusuz, benim kuralım böyle. Asla 100 franktan fazla param olmamalı. Oysa şimdi çocuklarımın anasında 80 frank var, bende de 25 frank var, 5 franklık bir suçum var. Şu anda beni aslalardı, vicdan azabıyla giderdim. Bu sikkeyi sizden geldiği ve sizi sevdiğim için aldım. Bu çok yalın sözcüğün ses perdesi kusursuzdu. Düşes içinden bu adam gerçekten seviyor diye geçirdi. O gün Ferrante'nin büsbütün şaşkın bir hali vardı. Parma'da kendisine 600 frank borcu olan adamların bulunduğunu, o parayla şimdi zavallı yavrucaklarının nezleden kırıldığı kulübesini onaracağını söyledi. Pek duygulanan Düşes, o parayı ben size avans olarak verebilirim dedi. Ama o zaman bir halk adamı olan bana karşıt partidekiler iftira etmezler miydi, kendimi sattığımı söylemeye kalkmazlar mıydı? Düşes pek duygulanmıştı. Eğer Parma'da şimdilik yargıçlık yapmayacağına, özellikle de hiçbir ölüm cezasını yerine getirmeyeceğine ant içmeye razı olursa, ona o kentte gizlenecek bir yer sağlama önerisinde bulundu. Yazarın notu. Yazar daha önce hekim diye tanıttığı Ferrante'yi şimdi hukukçu olarak gösteriyor. Ferrante büyük bir ciddiyetle, ''İhtiyatsızlığım yüzünden beni yakalarlarsa'' dedi. ''Halka o kadar zarar veren bütün o namussuzlar uzun yıllar yaşarlar. O zaman suç kimde olur? Yukarıda beni karşıladığında babam ne der?'' Düşes rutubet yüzünden öldürücü hastalıklara yakalanabilecek küçük çocuklarından Ferrante ile bir hayli söz etti. O da en sonunda Parma'da gizlenecek yer önerisini kabul etti. San Severino dükü evlendikten sonra Parma'da geçirdiği yarım gün içinde adını taşıyan sarayın güney köşesinde bulunan çok garip gizli bir yeri düşese göstermişti. Orta çağdan kalan ön yüz duvarının 8 ayak kalınlığı var. Bunun içine oymuşlar, böylece 20 ayak yüksekliğinde ama sadece 2 ayak genişliğinde gizli bir bölme oluşuvermiş. Bunun hemen yanında Parma kuşatmasında İmparator Sigismond tarafından yaptırılan ve daha sonra San Severino Sarayı'nın avlusu içinde kalan ünlü 12. yüzyıl yapıtı, her yolculukta sözü edilen sarnıç hemen onun yanı başında hayranlıkla seyredilir. Bu gizli bölmeye kütlenin merkezine doğru yerleştirilmiş bir demir eksenin üzerinde kocaman bir taşı oynatarak girilir. Düşes Ferrante'nin deliliğinden değeri olan bir armağanın verilmesini inatla reddettiği çocuklarının yazgısından öylesine etkilenmişti ki onun bu gizli bölmeyi uzun zaman kullanmasına izin verdi. Bir ay sonra Düşes adamı gene Sakka ormanlarında gördü. O gün biraz daha sakin olduğundan Düşes'e sonelerinden birini okudu. Bu da 200 yıldan beri İtalya'da yazılmış olan en güzel sonelere eşdeğer ya da onların hepsinden üstün gibi geldi ona. Ferrante Düşes'ten birçok görüşme izni kopardı. Ama sevgisi giderek coştu, rahatsız edici hale geldi. Düşes de bu tutuklunun bir umut ışığı duyumsama olasılığında bırakılan bütün sevgilerin yasalarını izlediğinin farkına vardı. Ferrante'yi hemen ormanına geri gönderdi ve kendisiyle konuşmasını yasakladı. Adam o anda ve gık bile demeden bu buyruğa boyun eğdi. İşler bu durumdayken Fabris tutuklandı. 3 gün sonra hava kararırken San Severino Sarayı'nın kapısına bir kapüsen rahibi dayandı. Dediğine göre evin hanımına iletilecek çok önemli bir gizli vardı. Düşes öylesine perişandı ki adamı içeri aldı. Gelen Ferrante'ydi. Aşktan çılgına dönen bu adam ona, ''Burada halk temsilcisinin öğrenmesi gereken yeni bir haksızlık oluşuyor.'' dedi. Ardından da öte yandan da basit bir yurttaş gibi davranarak Sayın San Severino Düşesi'ne canımdan başka bir şey veremem, onu da işte getirdim diye ekledi. Bir hırsızın, bir dilinin gösterdiği böylesine iştenlikli bu bağlılık Düşesi pek duygulandırdı. Kuzey İtalya'nın en büyük ozanı olarak kabul edilen bu adamla uzun uzun konuştu, bol bol ağladı. Düşes içinden işte benim yüreğimi anlayan bir erkek diye geçiriyordu. Adam ertesi gün hep Ave Maria saatinde bu kez de uşak kılığına girip sırtına bir üniforma geçirerek gelmişti. Parmadan hiç ayrılmadım. Dilimin asla yenilemeyeceği korkunç bir şey işittim ama işte karşınızdayım. Hanımefendi, neyi yüz geri ettiğinizi bir düşünün lütfen. Bu karşınızda gördüğünüz yaratık bir saray kuklası değil, bir erkek. Ferrante Palla bu sözleri onlara değer kazandıracak bir tavırla söylerken diz çökmüştü. Dün kendi kendime benim yanımda ağladı, demek ki mutsuzluğu az buçuk azaldı diye düşündüm diye ekledi. Ama bayım, sizi kuşatan tehlikeleri bir düşünün hele, bu kentte sizi tutuklarlar. Halk temsilcisi size, hanımefendi, görev konuşurken yaşamın önemi mi olur diyecektir. Aşka cayır cayır yandığından beri erdem için hiçbir tutku duymamanın acısını çeken mutsuz adam da, sayın düşes, Fabris yürekli bir erkek, belki de ölecek. Kendini size sunan başka bir yürekli erkeği yüz geri etmeyin. İşte çelik gibi bir beden, dünyada sizin hoşunuza gitmemekten başka hiçbir şeyden korkmayan bir can diye ekleyecektir. Bana gene duygularınızdan söz ederseniz kapımı sonsuza kadar kaparım size. Düşes o akşam çocuklarına küçük bir ödenek bağlayacağını Ferrante'ye bildirmeyi düşündü ama adamın bundan ötürü kendini öldürmeye falan kalkmasından korktu. Ferrante çıkar çıkmaz içine uğursuz önseziler dolan Düşes kendi kendine ben de ölebilirim pekala diye geçirdi. Allah veredi öyle olsa, hem de pek yakın bir gelecekte. Zavallı Fabrisciğimi emanet edebilecek yetenekte bir erkek bulabilsem. Düşes'in aklına bir fikir geldi. Hemen bir kağıt aldı ve bildiği bölük pörçük hukuk sözcüklerini kattığı bir yazıyla Sarasin Hanım'la 5 çocuğuna her yıl 1500 franklık bir ömür boyu gelir sağlamak koşuluyla Ferrante Palla'dan 25.000 frank aldığını kabul etti. Düşes şunları da ekledi. Üstelik Ferrante Palla'nın hekim olarak yeğenin Fabris del Dongo'yu tedavi etmesi ve ona ağabeylik etmesi koşuluyla 5 çocuğunun her birine 300 franklık bir ömür boyu geliri miras bırakıyorum. Bunu ondan rica ediyorum. Düşes kağıdı imzaladı, 1 yıl öncesinin tarihini attı ve bu kağıdı güvenli bir yere koydu. 2 gün sonra Ferrante yeniden göründü. Bütün kentin Fabris'in pek yakında idam edileceği söylentileriyle çalkalandığı sıralardaydı. Bu acıklı tören kalede mi yapılacaktı? Yoksa gezinti yerinin ağaçları altında mı? Halktan pek çok kişi o akşam dar ağacı kurulup kurulmadığını görmeye çalışmak üzere kale kapısının önünde gezindi. Bu görünüm Ferrante'yi duygulandırmıştı. Ferrante geldiğinde düşesi gözyaşları içinde buldu. Kadıncağız konuşacak halde değildi. Onu eliyle selamladı ve oturması için yer gösterdi. O gün kapüsen rahibi kılığına giren Ferrante pek görkemliydi. Oturacak yerde diz çöküp alçak sesle büyük bir huşuyla Tanrı'ya dua etti. Düşesin biraz yatışmış göründüğü bir anda durumunu hiç bozmadan şu sözleri söylemek için bir an duasını kesti. Yeniden yaşamını sunuyordu. Düşes hışkırıklardan sonra duygulanmanın yerini öfkenin aldığını haber veren o sert bakışla ''Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?'' diye haykırdı. Fabris'in yazgısını engellemek ya da onun öcünü almak için yaşamını sunuyor. Düşes, ''Hayatınızı feda etmenizi kabul edebileceğim böyle bir durum var.'' yanıtını verdi. Düşes adama sert bir dikkatle baktı. Gözlerinde bir sevinç ışığı parladı. Ferrante çabucak ayağa kalktı, kollarını gökyüzüne uzattı. Düşes gidip büyük ceviz dolabın gizli gözüne sakladığı bir kağıdı aldı. Ferrante'ye uzatarak okuyun dedi. Yukarıda sözünü ettiğimiz çocuklarının lehine bağıştı bu. Gözyaşları ve hıçkırıklar Ferrante'nin sonunu okumasına engel oluyordu. Düşes'in ayaklarına kapandı. Düşes o kağıdı geri verin bana dedi. ve adamın gözlerinin önünde bunu mumun alevinde yaktı. Ardından da eğer yakalanıp idam edilirseniz adımın ortaya çıkmaması gerektiği ekledi. Çünkü sizin başınız söz konusu. Bütün sevincim zorbaya zarar vererek ölmektir. Sizin uğrunuza ölmekse bundan daha büyük bir sevinçtir. Bunu böylece kabul ettikten sonra lütfen bir daha bu para konusunu ağzınıza almayın. Bunda aşağılayıcı bir kuşku görürüm. Düşes sözlerini şöyle sürdürdü. Siz tehlikeye düşerseniz ben de tehlikeye girebilirim. Benden sonra da Fabris elbette. Sizin yiğitliğinizden kuşkulandığım için değil ama saf bu nedenle yüreğimi parçalayan adamın öldürülmeyip zehirlenmesini istiyorum. Benim için çok önemli olan aynı nedenle canınızı kurtarmak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı emrediyorum. Emirlerinizi büyük bir sadakatle, noksansız ve ihtiyatlı bir biçimde yerine getireceğim. Sayın Düşes, benim öç almamın da sizinkine ekleneceğini öngörüyorum. Başka türlü olsa da ben gene büyük bir sadakatle, noksansız ve sakınımlı bir biçimde buyruklarınızı yerine getirirdim. Başarıya ulaşamayabilirim ama başarmak için bütün insan gücümü kullanacağım. Fabris'in katilini zehirlemek söz konusu. Tahmin etmiştim. Bu avare ve iğrenç yaşamı sürdürdüğüm 27 aydan beri böyle bir eylemi kendi hesabıma sık sık düşünmüştüm. Düşes gururlu bir tavırla, suç ortağı olarak yakalanıp mahkum edilirsem diye sürdürdü. Beni sizi baştan çıkarmakla suçlamalarını istemiyorum. Bu nedenle öcümüzü alacağımız zamana kadar beni bir daha görmeye çalışmamanızı emrediyorum size. Ben işaret vermeden onu öldürmeye kalkışmanız da söz konusu değil. Söz gelimi şu anda ölürse bana yararlı olmak şöyle dursun zararlı bile olur. Belki de ölümü aylarca sonra olacak ama kesinlikle gerçekleşecek. Mutlaka zehirle ölmesini istiyorum. Onun bir kurşun da gittiğini görmektense yaşamasını yeğlerim. Size anlatamayacağım yararlar yüzünden yaşamınızın mutlaka kurtulmasını istiyorum. Ferrante düşesin kendisine karşı takındığı bu buyurgan tondan pek hoşnuttu. Gözleri derin bir sevinçle parlıyordu. Daha önce de söylediğimiz gibi Ferrante korkunç derecede zayıftı ama ilk gençlik çağında pek yakışıklı olduğu görülüyordu. Kendisi de hala eski halinde olduğunu sanıyordu. Ben mi delirdim diye düşünüyordu. Yoksa düşes kendisine bu bağlılık kanıtını verdikten sonra bir gün beni dünyanın en mutlu erkeği haline getirmek mi istiyor? Hem gerçekten de neden olmasın? Gerektiğinde düşes için hiçbir şey yapmayan Monsignor Fabris'i bile kaçıramayan şu Mosca kontu kuklasından geri kalır neyim var ki? Düşes hep o aynı buyurgan haliyle onun ölümünü hemen yarın da isteyebilirim diye sürdürdü. Sarayın köşesinde ara sıra saklandığınız gizli bölmenin hemen yanı başındaki o uçsuz bucaksız su sarnıcını biliyorsunuz. Onun bütün suyunu sokağa akıtmanın gizli bir yolu var. İşte benim öcümün işareti bu olacak. San Severino Sarayı'nın büyük sarnıcının patladığını parmadaysanız görürsünüz. Eğer ormanlardaysanız söz edildiğini işitirsiniz. Hemen eyleme geçin ama zehirle. Özellikle de sakın canınızı tehlikeye atmayın. Benim bu işe karışmış olduğumu kimse bilmemeli. Ferrante zor zapt edilen bir coşkunlukla sözlere hiç gerek yok diye yanıt verdi. Kullanacağım araçları kararlaştırdım bile. O yaşadığı sürece sizi bir daha görmeye cesaret edemeyeceğim için o adamın hayatta olması benim için daha da çekilmez hale geliyor. Patlayıp sokağa taşan sarnıç işaretini bekleyeceğim. Ferrante ansızın selam verip gitti. Düşes onun yürüyüşüne bakıyordu. Adam öbür odaya ulaşınca Düşes arkasından seslendi. Ferrante diye haykırdı. Yüce insan.